Ayrım 29. Yağmurun 7 yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 327. Akşamın karanlığına giderek yükselen bir sesle Çaykovski'nin Kuğu Gölü iniyor derken, Nazım başıyla müziğe eşlik ederken kendi kendine mırıldanıyor. Uygun. Müzik de atmosfere uygun ama orkestra zayıf biraz. Kabahat orkestrada değil oysa. Emir'in cep telefonu çalan. Genç adam neden sonra Ayda'yı bırakıp ceketinin cebindeki telefonu çıkarınca Nazım'ın yüzünde büyük bir merak beliriyor. Ne ola ki bu şimdi? Aklından geçeni okumuş gibi Sait Faik giriyor araya. Cep telefonu. Sonradan icat ettiler bunu. Yeni sayılır daha. Biz bu arada bir hastane koridorunda başka bir cep telefonundayız. Telefondaki kızın adı Defne. Gencecik, su gibi bir kız ama kederli. Gözyaşlarına boğulmuş, telaşlı telaşlı konuşuyor. Emir abi, Emir abi, ablam. Ablam ölüyor Emir abi. Kızı bırakıp aralık duran oda kapısından içeri süzülüyoruz. Yatakta abla, yani Selma, solunum cihazına bağlanmış, inip inip kalkıyor göğsü. Başında annesiyle babası. Anne sessiz, endişeli gözyaşları döküyor, babada ise çaresiz bir telaş. Nerede, nerede bu doktor? Kafeteryanın önünde, Emir'in bete benzi atmış durumda. Hemen geliyorum. Şimdi iki sevgili hiç konuşmadan birbirlerine bakıyorlar. Zoraki çözülüyor elleri. Git diye inliyor Ayda. Karının sana ihtiyacı var. Hadi git. Kız arkasını dönüp karanlığın içine doğru yürürken kafeteryanın sundurmasının altında durmuş, olan biteni izleyen Nazım bastıramadığı bir merakla yazara dönüyor. Cep telefonu ha? Güzel bir icat. Sonra birden bir tereddüt iniyor yüzüne. Ama sen benden önce öldün. Nasıl oluyor da biliyorsun bunu? Sait Faik'in yüzünde saklayamadığı bir keder. Bakışlarını kaçırarak yanıtlıyor. Sürgünlerin ruhu da kilitli kalırmış ya ondan. Ama ben hep buralardaydım be Nazım. Hiç oyalanmadan Emir'in peşine takılıp hemen hastaneye gidiyoruz biz de. Oğlan solunum cihazının altında güçlükle solup alıp veren karısının başında. Selma bir gayret çıkarıp atıyor cihazı. Can habiyle kocasının ellerine yapışıyor. Beni bırakma Emir, beni bırakma, beni bırakma. Kızın başı yastığa düşüp gözleri kapanınca herkes korku ve dehşet içinde birbirine baka kalıyor. Ne oldu? Buraya kadar mıydı yani? Bitti mi? Öldü mü şimdi? Dur, bir şey bilmiyoruz daha. Ne oluyor demeye kalmadan bambaşka bir yerde, kasvetli ve loş bir odada buluyoruz kendimizi. Odanın tam ortasında üzeri örtülü bir ceset var. Yüzünde kas katı bir acıyla Emir oturuyor cesedin başında. Kalın perdelerin arasından sızan incecik bir ışık vuruyor beyaz çarşafın üzerine. Kapı açılıyor derken içeri giren Ayda yaklaşıp kaygıyla Emir'in yüzüne bakıyor. Saatlerdir buradasın. Hadi gel, dışarı çıkalım biraz. Daha iyi hissedersin kendini. Oğlan dönüp cesede bakıyor. Yüzünde tereddüt ama Ayda ısrarlı. Babam burada nasılsa. O öyle deyince yan odaya geçiyoruz biz de. Emir'in babası Ali Bey pencerenin önüne oturmuş, dalgın dalgın dışarıyı seyretmekte. Nazlı mı nazlı bir akşamüstü güneşi dolanıyor üzerinde. Tam karşısında açık duran televizyonun sesi kısık. Ekrandan sessiz görüntüler akıyor. Kanepede yüzü koyun yatmış uyuyan bir çocuk. 3-4 yaşında. Arda bu. Ama adını birazdan öğreneceğiz. Emir'le Ayda sessizce odaya giriyorlar. Ayda'nın sesi bir fısıltı gibi. Biz biraz çıkıyoruz baba. Azıcık hava alacağız. Biz de çıkıp sokaklara vuruyoruz kendimizi. Sahilde bir kır kahvesindeyiz. Masalara kurulmuş oturan kadın erkek, çoluk çocuk, bir alay insan. Boş gözlerle denizi seyreden yaşlılar, balıklara ekmek atan çocuklar, çocuklarına seslenen anneler. Bir köşede açık duran televizyondaki pop şarkısını eşlik ederek yerlerinde tempo tutan kıpır kıpır gençler. Şöyle biraz kenara çekilip baksan, Sait Faik'in o küçük insanları dersin. O da Nazım'la birlikte burada zaten. Ama bekle, daha görmedik biz onları. Acelemiz yok. Şu güzelim Eylül havasının tadını çıkara çıkara insanların arasında dolanıyoruz şimdilik. Elinde bir tepsi dolusu çayla masaların arasında dolaşan çaycı çocuk bir yandan da keyifli, müzikli bir nida tutturmuş. Çay, yine çay, yeniden çay. Masalardan birinin önüne gelip bir kez daha soruyor. Tazeliyim mi amcalar? Nazım'ın yüzünde kocaman bir gülümseme. Ha bak, buraya karlı kayın ormanında müziği girecek. Tam Nazım'ın yüzündeyken. Amca dese gir içeri. Var ya, işte oradan başlayacak müzik. Sözsüz ama söze ne hacet, her şeyi aşikar. Müzik yükselip yeniden yavaşça alçalırken Nazım başını sallıyor. Ver bakalım birer tane daha. Çaycı çocuk Nazım'ın çayı alıp doğruca burnuna dayadığını, gözlerini yumup çayın kokusunu doya doya içine çektiğini görünce gülmeye başlıyor. İyi ama sen içmiyorsun ki amca, kokluyorsun. Buruk bir tat karışıyor Nazım'ın gülüşüne. Ne yaparsın evlat? Bilsen ne çok özledim ben bu kokuyu. Çaycı çocuk da şimdi anladım edaları. Ben de bu amcaları daha önce hiç görmedim buralarda diyordum. Çocuk uzaklaşıp giderken Nazım bir yudum daha alıyor çayından. Yüzünde tarifi imkansız bir keyifle etrafı seyretmeye koyuluyor. Örgü ören kadınları, kıyıda babasıyla top oynayan çocuğu, göğsünü saklayarak bebesini emziren gencecik anneyi. Dönüp aynı keyifle yazara bakıyor. Sanki senin hikayelerinden çıkıp da gelmişler. Yazar temkinli. Aslında onlar da son kuşlar gibi pek görünmüyorlar ortalıkta. Nazım masalardan birinde oturan Ayla ile Emir'i görünce başıyla onları işaret ederek arkadaşına dönüyor. Kalabalık demiştin ama hep aynı insanlar. Emir sıkıntıyla hiç dokunmadan önündeki tosta bakıyor. Ayda'nın Emir'den alamadığı bakışları kaygılı. Dün akşamdan beri hiçbir şey yemedin. Hadi ilaç niyetini olsun ye şunu. Yan masaların birinde az önce sakin sakin örgülerini ören yaşlıca iki kadının Ayda ile Emir'i görür görmez şeytan görmüş gibi yerlerinde irkildikleri gözümüzden kaçmıyor. Kendi aralarında mırıldanarak onları izlemeye başlıyorlar. Bizimkiler şimdilik hiçbir şeyin farkında değil. Biz de henüz kadınların ne konuştuklarını duymadık. Ama kafalarının fena halde bozuk olduğu, meselenin de her nasılsa bizim çifti alakadar ettiği aşikar. Emir gönülsüzce tostundan bir ısırık almışken kadınlardan biri öfkeyle ayağa kalkıyor. Ben daha fazla dayanamayacağım bu rezilliğe, gidiyorum. Diğer kadın da peşinden. Bir hışımla gidip Emir'in başına dikiliyorlar. Kadınlardan ilki sesini iyice yükselterek cırlıyor. Ne işin var senin burada? Emir ne diyeceğini bilemeden şaşkın kala kalıyor. Ama kadınların öfkesi durup dinecek gibi değil. Boğazına dizilsin Emi. Allah belanı versin. Emir'de bir bezginlik. İşte yine başladım. Kadınlar onu duymamış gibi. Beni bırakma demedi mi kadın sana? Beni bırakma. Ne vicdansız adammışsın sen. Kadın orada can çekişirken. Oğlan artık sabrı taşmış bir halde ayağa kalkıyor. Hanımefendi bakın ben Emir değilim. Kadın öfkeyle Ayda'yı göstererek hala cırlamakta. Hı, sen Emir değilsen bu kim peki? Emir iyice sinirlenince Ayda araya girmeye çalışıyor ama ne fayda. Kadın masadaki tostlardan birini kapıp hışımla yere çarpıyor. Zıkkımın kökünü yiyin siz. Birkaç masa öteden olan biteni izleyen Nazım'la Sait Faik telaşla ayağa fırlıyorlar. Ama çok geç. İkinci kadın da diğer tostu kaptı bile. Hırslarını alamayıp küfür kıyamet arasında ellerine ne geçirirlerse masaya vurup kırıyorlar. Bu arada başka masalardan fırlayıp gelen insanlar da olaya dahil olmuş durumda. Masaların, sandalyelerin üzerlerine çıkmış hep bir ağızdan bağıra çağıra bizimkilere beddualar okuyorlar. Emir sımsıkı Ayda'nın eline yapışmış, önüne geleni itekleyerek bu kontrolsüz kalabalıktan kurtulmaya çalışırken az ötede Nazım telaşla kalabalığa doğru yaklaşan çaycı çocuğu durduruyor. Evlat ne oluyor burada? Çaycı çocuk da öfkeli. Daha ne olsun, baksana şunların haline, utanmazlar. Sait Faik soruyor bu kez. Anlamadım, ne varmış hallerinde? Çaycı çocuk bir an önce olaya dahil olma telaşıyla onu başından savup yoluna devam ediyor. Ya amca siz nerede yaşıyorsunuz Allah aşkına? Bu arada kalabalığı yara yara kendilerini yola atan Emir'le Ayda hızla oradan uzaklaşırlarken bir kahve dolusu adam arkalarından bağırıyor. Yuh, yuh, yuh. Galeyan halindeki kalabalığa bakan Nazım şaşkın. Bu sanki bir tür spontane halk hareketine benziyor ama maksadını anlayamadık. Hem babanın yarım kalmış düşü olduğu hem de gönlümüz durup durup o yana yattığı için doğumunun 100. yılında biraz umutlanıp Nazım projesini yeniden ortaya çıkarmıştık. Diziler sayesinde tesis edilmiş ilişkileri kullanarak bu kez de tek tek kanalların kapısını çalmaya başladık ama hepsinin böyle bir işe daha kafadan hayır demek için dizi dizi bahaneleri hazırdı. Her şeyden önce Nazım'ın projesi büyük işti. Öyle bir kaynak yoktu ellerinde. İkincisi, yıllar öncesinde çektiğin ve zaten onlar için çok da matah bir referans olmayan iki filmi hatırlamak bile istemediler. Sana dizi yönetmeni muamelesi yapmak işlerine geliyordu. Öyle olunca da Nazım projesiyle kapılarına gitmeni fazla cüretkâr bulmuşlardı. Son olarak bir şekilde kaynak yaratacak olsalar bile koydukları parayı nasıl geri alacaklardı? Türkiye'de izleyici profili belliydi. Bu koşullarda bir Nazım filminin gişesi de reytingi de ne olabilirdi ki? Kaç para getirecekti bu Nazım filmi? Gönlümüzdeki işe bir kez daha kimseyi ikna edemeyince kuzu kuzu dizi çekimlerine geri döndük ama senin hevesin kırılmıştı bir kere. Televizyon dizilerinin o insanın beynini uyuşturan, yaratıcılıktan uzak, bant usulü çalışma ortamından sıkılmıştın artık. Bir sinema filmi yapmanın derdindeydin. Yoruldum, tükendim, kafamı dinlemem lazım biraz diyordun. Nazım'ın filmini de, Gecenin Gölgesi türünden projeleri de mevcut piyasada kimseye satamayacağımız apaçık ortadaydı. Yepyeni bir proje düşünmek lazımdı. Bunun için de insana ferah ferah zaman lazımdı. Haklıydın. Bir süre kapanıp kafanı toparlamalı ve sıkı bir hikayeye asılmalıydın. O günlerde yine ayrı ayrı ekiplerde çalışıyorduk. Uzun süredir paralarınızı alamadığınız yapımcıyla gırtlak gırtlağa geldiğim bir iş gününün tam ortasında bütün ekibi toplayıp hep beraber seti terk ettiğinizi duydum. Sonra da sık sık yaptığın gibi bir süre ortalıklardan yok oldun. Gencecik bir kızla acayip bir orta yaş aşkının en nadide günlerinden geçiyordum o sıralarda. Dert edip peşine düşmedim. Esaslı bir fikirle dönüp gelir nasılsa diyordum kendi kendime. Yanıltmadın beni. Ağustos sonu gibi aradın. Sesinde yepyeni, gıcır gıcır bir telaş. ''Neredesin baba ya?'' diye fırça kaydım, usuldendir diyerek. ''Adadayım, Kalpazankaya'da. İlk vapura atla gel dedin, gel de güneşi beraber batıralım.'' Birkaç saat sonra adada safran sarısı bir sonbaharın içine gömülmüş oturuyorduk. Güneş batmak üzereydi. İlk kadehleri gün batımına kaldırdık. Bir an önce konuya girmek için tetikte bekliyordum. Oturduğun yerde göbeğine çomak değmiş, tırtıl gibi kıpır kıpırdın. Hoşuma gitmişti o halin. Biraz daha kıvrandırmak istedim seni. Havadan, sudan, rakıdan, balıktan, mezelerden dem vurdum bir süre. Sonunda dayanamayıp beklediğin soruyu sordum. Ne var? Sımsıkı kapalı dudakların kenarından sızıp bütün yüzüne yayılan o gülüşün, gözlerinde yanıp yanıp sönen o mavi pırıltı iyiye işaretti. Bir sigara yakıp arkana dayandın, gözlerini iyice kısıp bir süre bekledin, sonra lafı yavaş yavaş kavurmaya başladın. Kafamıza vurula vurula anladık artık. Bizim hikayemiz zerre kadar ilgilendirmiyor bu milleti. Hatta değil hikayemizi dinlemek, onlar tercihen bir zamanlar bizim de bu coğrafyada yaşadığımızı bile unutmak istiyorlar. Kimse kusura bakmasın, bu durumu saygıyla karşılıyorum diyemeyeceğim ama tamam. Eyvallah, dinlemek istemeyene zorla derdimizi anlatamayız ya. Peki inat ettiysek, bu millete ille de bir hikaye anlatacaksak bu durumda ne yapmak lazım? Zurnanın zor dediği yere geldik anlaşılan. Geldik ya. Peki bu millet ne sever? Ne sever? Televizyon dizisi sever mi? Allah'ına kadar. Başka ne sever bu güzel yurdumun insanı? Bizim millet en çok kendini sever. Helal. 12'den vurdun be Güney. Hiç öyle kandırmaca, süslemece, lafı döndürüp dolaştırmaca yok. Bu sefer onlara yekten dosdoğru kendilerini anlatacağız. Bir ayna tutacağız senin ön anlayacağın. Bizi sevmediler anladık. Bakalım kendilerini beğenecekler mi? Ayda ile Emir koşarak uzaklaşırlar. Kahvedeki kalabalıkta avaz avaz arkalarından bağırırken bir köşede duran televizyon ekranında Aynalı Oyun adlı bir dizi başlıyor. Müzikle birlikte tak diye dönüyoruz biz de. Müzik altı görüntülerde kim var? Bizim Emir, Ayda, Selma ve diğerleri. Hayda, buyurun bakalım buradan yakın. Daha az önce gözü dönmüş bir halde bağırıp çağırmakta olan kalabalık jenerik müziğiyle birlikte bir anda ekrana kilitlenip susmuş oluyor. Öyle bir sessizlik ki havadaki kuşlar, hatta anasının kucağındaki bebeler bile susmuş durumda. Ekranda Selma hırıltılarının arasında Emir'in ellerine yapışmış. Beni bırakma Emir, beni bırakma. Nazım şaşkın, birinci sigarasından bir tane daha yakıp işin içinden çıkamamış bir halde Sait Bayi'ye dönüyor. Bu sanki bir toplu ayin. Ya meğer bizim Ayda ile Emir baba bir televizyon dizisinin kahramanları değil miymiş? Üstelik aslında evliymişler. Gerçek adları Mehmet ile Ayşe. Az önce kanepede uyurken bıraktığımız Arda da özbeöz oğullarıymış. Gel gör ki Aynalı Oyun'da kendilerini yasak bir aşkın tam ortasında bulmuşlar. Ne yaparsın ekmek parası? Millet de bu hikayeye kendini kaptırınca gerçekte evli olduklarını falan unutmuş. Yuva yıkıyorsunuz diye düşmüş bizimkilerin peşine. Senin anlayacağın Ayda ile Emir'e artık hiçbir yerde gün yüzü yokmuş. Ha, evde gördüğümüz cenaze vardı ya, o da Emir'in annesiymiş, yani Mehmet'in. Şimdi cenaze sahnesinde oturacak bütün taşlar yerine. Nazım'la Sait Faik parke yol boyunca ağır ağır yürürlerken az ilerideki camiden bir sela sesi duyuluyor. Yazarın yüzünde aynı keder. Ölüyorlar, doğuyorlar, hayat devam ediyor Nazım. Nazım dönüp tepeden aşağı arkadaşını süzüyor. Bakışları gölgeli. Seninki gibi genç ölümü olmasın da. Sait Faik iyice mahzun şimdi. Sen de pek fazla kalmış sayılmazsın buralarda. Nazım bakışlarını kaçırıyor. Bu yürek bu hasrete ancak o kadar dayanırdı be Sait. Onlar ağır ağır yaklaşırken cami önünde cenaze kalabalığı dikkatimizi çekiyor. Selamlaşmalar, kucaklaşmalar. Film ekibi de tam kadro kalabalığın arasında. Mehmet derin bir keder içinde tabutun başında. Zavallı anneciğim, bu kadar erken mi ölecektin? Dizide Selma rolünü oynayan Nevin yaklaşıp sımsıkı Mehmet'e sarılıyor. Ayrılınca bütün sevecenliğiyle elini uzatıp Mehmet'in gözündeki yaşı siliyor. Başımız sağ olsun. Canım, bundan sonra daha sıkı sarılacağız birbirimize. Bir başka köşede Ayşe, yüzünde alaycı bir öfkeyle uzaktan Mehmet'le Nevin'i izliyor. Salak bu kadın ya, zır salak. Kendini sahiden Mehmet'in karısı zannediyor. Biz de ilk görüşte anlıyoruz ki kız haklı. Pek tekin değil bu Nevin'in halleri. Tam Ayşe onlara doğru yönelmişken birden Selma diye bağıran canhıraş bir ses dolduruyor avluyu. Neler oluyor demeye kalmadan akça pakça başı bağlı bir kadın avludaki kalabalığı yara yara gelip büyük bir coşkuyla içine sokacakmış gibi sımsıkı Nevin'e sarılıyor. Kız Selma, şükürler olsun ya Rabbim. Seni iyi gördüm ya, ölsem de gam yemem artık. Mehmet gözyaşlarını silerek araya girip bir cenazeleri olduğunu anlatmaya çalışsa da kadını bertaraf etmek ne mümkün. Bu hengamede imam da geliyor. Ama ne imam. Belli ki o da kafayı diziyle bozmuş. Mehmet'e Emir Bey diye hitap etmeler, karşısında sapasağlam duran Nevin'e sana da Allah şifa versin kızım, Allah'tan ümit kesilmez diye teselli vermeler. Bu arada cami etrafında biriken kalabalıktan, ''Aa, aynalı oyun burada, Emir'e bak, kız gördün mü, Ayda da burada.'' diye birbirine karışan ve giderek artan sesler yükselmekte. Bir yandan sokağa kurulu dev ekranda diziden görüntüler akmaya devam ederken cami önünde giderek çoğalan ve bir ekrana bir avludaki oyunculara bakmaktan iyice aptala dönen kalabalık bir anda kontrolden çıkıp hep birlikte avluya dolaşarak büyük bir arbede yaratmasınlar mı? Yıkma adamın gül gibi yuvasını diye Ayda'nın yakasına yapışanlar. Uyan artık aç gözünü diye Selma'ya akıl vermeye kalkanlar. Utanmaz diye Emir'i silkeleyenler. Annesinin yanından Arda'yı kapıp hezeyan halinde çığlık atanlar. Gözün kör olsun değil mi? Hani çocuğu aldıracaktınız? Bunu ne zaman peydahladınız? Günah tohumu bu, günah. Elden ele dolaştırılıp silkelenen zavallı Arda, film bu film diye yırtınıyor ama dinleyen kim? Ha, yeri gelmişken Arda'nın hikayedeki rolü bu. O, bu çılgının ortasında, aklı Selim'in tek temsilcisi. Bunu da fırsat buldukça, yarım yamalak konuşmasıyla araya girip, film bu film diyerek yapıyor ama zavallı çocuğu ne duyan var, ne de dinleyen. Birileri tabutu da kapıp yerlerde sürüklemeye başladı bile. Mehmet sinir krizi içinde tepinmekte. Anne, anne neredesin? Ben Emir değilim. Allah kahretsin, ben Emir değilim. Tabut nerede, tabut nerede? Lanet olsun, bırakın da cenazemi gömeyim. Yolun karşı kıyısında bu curcunayı izleyen Nazım, yüzünde büyük bir düş kırıklığıyla Sait Faik'e dönüyor. Bunlar senin hikayendeki, benim şiirimdeki insanlar değil Sait. Ne oldu? Nereye gitti bu memleketin insanları? Sait Faik düşünceli. Sana söyleyecektim ama. Lafın gerisini getiremeyip kederle başını çeviriyor. Böyle işte. Hayatta film de devam ediyor bir yandan. Hangisi film, hangisi gerçek bir bilebilsek. Hastane odasındayız. Selma giyinmiş, hazırlanmış yatağın kenarında otururken elinde bir kucak dolusu mavi güllü Emir giriyor içeri. Selma çiçekleri alıp sevgiyle kocasına bakıyor. Canım, mavi güller. Çiçeklerin dilinde mavi gül ne demek acaba? Emir karısının yanına oturuyor. Bilmem, seversin diye düşündüm. Çok güzeller diyor Selma. Sonra elini kocasının yanağına uzatıyor. Çok özledim seni Emir. Dudaklarını eğilip öpüyor kocasını. Emir önce bir an şaşırıyor, sonra o da karşılık veriyor, uzun uzun öpüşüyorlar. Stop diye bağırıyor yönetmen. O zaman ışıklar, yönetmen, set ekibi giriyor çerçevenin içine. Emir ile Selma'nın bu ateşli öpüşmeye devam ettiğini gören ekipte hafif bir şaşkınlık. Yönetmen alaylı bir tonlamayla bir kez daha bağırıyor. Stop dedik. Emir ile Selma, yani Mehmet ile Nevin mahcup ayrılıyorlar. Nevin kıkırdıyor. Ay pardon, duymamışız. Yönetmen işi uzatmadan devam ediyor. Tören münasebetiyle bugünlük paydos diyoruz arkadaşlar. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden devam ederiz. Tören meydanındayız. Güneş ışıkları kopboyu kırmızının üzerinde fıkır fıkır dans ediyor. Kont plonje çekeceğiz bu planı. Masmavi gökyüzünün altında kırmızı kadife. Kremlin'in duvarları gibi pırıl pırıl parlamalı. Bırak güneş de girsin çerçeveye. Girsin ki bir kararıp bir açılsın ortalık. Meseleye öyle hemen dahil olmayalım. Demlene demlene anlayalım neler olup bittiğini. Yavaş yavaş açılacağız sonra. Kırmızı kadifenin bir büstün üzerine örtülü olduğunu, büstün hemen yanında da başkanın durduğunu göreceğiz. Başkan eliyle tın tın vurarak mikrofonu son kez kontrol edip konuşmasına başlayacak. Ve kadınlar. Burada Nazım'ın yüzü girecek çerçeveye. Kaşlarını kaldırmış, şaşkın izlemede. Başkan gırtlağını yırtarcasına devam ediyor. Bizim kadınlarımız demişti şair. Nazım aynı şaşkınlıkla soruyor. Şiir yasak değil mi artık bu memlekette? Sait Faik başını başkandan alıp Nazım'ı yanıtlıyor. AB uyum yasaları diye bir şey çıkardılar son zamanlarda. Bayağı bir meseleyi hallettiler gibi. Belli halletmişler diyor Nazım. Yüzünde gördüklerine inanamayan hoşnut bir gülümsemeyle. Şairlerin heykelini dikmek ne demek? Başkan konuşmasına tam gaz devam ediyor bu arada. Bu kadın da bizim kadınlarımızdan biri. Bu kadın adaletin, mücadelenin, sadakatin timsali. Onu beldemizin en büyük meydanında ağırlamakla gurur duyuyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? 29. ayrımın sonu sayfa 337.